Konuğumuzu ağırlama zamanı NP İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı telefon attığımızda. Hocam merhaba.
Merhabalar, merhabalar.
Değerli hocam, bizi insan yapan şey biraz da başkalarının halinden anlamak. Çok kabaca konuşuyorum, halden anlamak. Halden anlamak deyince de tabii ki bir başkasının duygularıyla eş güdüm içinde olabilmek, empati yapabilmek çok önemli. Sanıyorum bu da beynimizdeki bu konudan, beynimizdeki ayna nöronlar sorumlu. Eksik mi biliyorum acaba?
Yok, çok güzel söylüyorsunuz. Zaten ilginiz de olduğu için gayet güzel sorular oluyor.
Estağfurullah.
Yani evet, aslında duygular diğer hayvanlarda da var. Yani bir kedide ya da diğer hayvanlarda da belli korku, kaçınma duyguları var. Fakat insanda farklı olan şey, birincisi biz duygulara bir anlam yüklüyoruz ve onlar üzerinde yorumlar yapıyoruz, kararlarımızı onlar üzerinden alabiliyoruz ve insan olarak da aslında bizi çok farklı kılan şey, yani diğer türlere göre, diğer canlılara göre, empati becerimizin çok yüksek düzeyde olabilmesi. Yani bu empati dediğimiz şey aynalama. Karşıdaki insan gülüyorsa gülüşünü aynalama, korkuyorsa korkusunu aynalama, iğreniyorsa iğrenmesini aynalama. Özellikle gösterilmiş bir şey var. Kendiniz de bilirsiniz. Mesela birisi güldüğü zaman siz gülmeye başlarsınız. Ya da
tabii,
gülen bir yüze baktığınız zaman otomatik gülmeye başlarsınız. Karşıdaki kişi de sizi buna karşın aynaladığınızı ve güldüğünüzü görünce kendi daha çok gülmeye başlar. Böylece ne, böyle bir zincirleme şekilde gülme ortamda kahkahaya döner.
Yani
bu
bebekle
korkularla...
evet. Hı-hı. Bebek mesela CE oyunu oynuyoruz bebekle. Bebek o anda, hı-hı, bizimle bağ kurmaya başlıyor. O gülüyor, biz gülüyoruz. Biz gülüyoruz, o karşılık veriyor ve ilk insani bağ kurulmuş oluyor. Ama sizin bahsedeceğiniz gibi sanıyorum negatif anlamda da bu etkiliyor insanı.
Tabii negatif anlamda da etkiliyor. Şöyle mesela insanlara yalnız başına ve 4-5 kişi grupla korku filmleri izletilmiş. Mesela tek başına korku filmi izlendiği zaman kişiler çok korku belirtileri göstermiyorlar.
Hı hı.
Fakat böyle 3-5 kişiyle beraber korku filmi izlendiği zaman, diğerlerinin korkusunu da gördükleri zaman daha çok korktuklarını video kayıtlarından anlaşılıyor. Yani bilimsel araştırmaların sonuçlarına. Yani aslında duygular bulaşıcı. Korku da bulaşıcı, mutluluk da bulaşıcı. Şu anda da zaten bir toplum olarak, bizim Anadolu toplumu zaten böyle çok duygusaldır ve empati becerisi yüksektir. Yani topraktan, genlerden, kültürden, birçok şeyden. Dolayısıyla toplumsal bir hüzün yaşıyoruz şu anda. Öyle gözüküyor ve bu da bizim tabii ki, hüzün yaşandığı zaman da şöyle bir şey oluyor. Hüzünü biz, bu hüzünü ortadan kaldırmak için kendimiz için yapabileceğimiz şeyi karşı taraf için bu sefer yapmaya başlıyoruz.
Hı hı. Yani,
sanki
evet,
acıyı biz yaşıyoruz. Bu acıdan biz kendimizi çıkarmak için ne yapabiliriz? Elimizden gelen bütün paylaşımı, maddi, manevi, sosyal yaparak karşı tarafın o acısını, ızdırabını gidermek için sanki kendimiz gibi bunu yapıyoruz, yaparız da diye düşünüyorum.
Şimdi bunlar hep bahsettiklerimiz işin pozitif tarafı, kaldıraç etkisi. Fakat depremi yaşayan kadar mesela uzaktan izleyenin de depremden etkilenmesi ve elinin ayağının kesilmesi, bir şey yapamayacak hale gelmesi de olsa olsa negatif etkisi olabilir.
Ama tabii burada şunu unutmamak lazım. Hiçbir acı, yani şöyle var ya bizde söz, ateş düştüğü yeri yakar.
Hı hı.
Yani sonuçta ne kadar empati yaparsak yapalım, o acıyı yaşayanın ya da olaya maruz kalan gibi asla bunu yaşayamayız. Bu bir gerçek. Hı hı. Bunu yaşayabilmek için onun beyninin aynısı olması, yaşanmışlıkları, aile bağları, kan bağları ya da kayıplarının duygusal bağlarını içimizde taşımamız gerekiyor. Bu mümkün değil. Ama en azından bir yakınınız vefat ettiği zaman ya da birçok yakınınız vefat ettiği zaman, eviniz ya da barınmanız ortadan kalktığı zaman, güvenli mekanınız, aç kalma ya da ne bileyim susuz kalma riski ya da göçüğün altında kalınca başınıza neler gelebileceğini hayal edebiliyor. Çünkü insan olarak bizde gelen şeylerden bir tanesi de bütün deneyimleri yaşamadan, yani yaşayarak öğrenmiyoruz bütün deneyimleri. Hı hı. Hayal kurarak da öğrenebiliyoruz deneyimleri.
Doğru.
Başkasından görerek de öğrenebiliyoruz yaşanmış deneyimlerin neler hissettirdiğini. Böyle bir özelliğimiz de var. Dolayısıyla evet doğru, ateş düştüğü yeri yakar ve en büyük acı tabii ki bu doğrudan deprem bölgesinde bunu yaşayan insanlar üzerinde oluyor tabii.
Fakat dışarıdan biz buna çok, bu görüntülere çok maruz kaldık. Bazılarımız şimdi kaygı canlılar arasında insana mahsus bir şey. Yani korku, bütün canlılar korkuyu yaşıyorlar ama korku daha anlık bir şey, ama fonksiyonel bir şey. Kaygı dediğiniz anda yaşanan bir şey değil. Geleceğe dönük daha çok ortaya çıkan bir şey. Ve kaygı yaşadığımız zaman, mesela bir kaygı bozukluğu yaşıyoruz şu anda, evinde oturmakta olan pek çok kişi depremle ilgili olarak bir kaygı yaşıyor. Bu yüzden evini terk edenler de var. İşte eviyle ilgili belli, tamam, uygulama belli, evinizle ilgili araştırmalar yapmak en tabii hakkınız ve doğrusu bu. Ama aşırı kaygı yaşayan insanlar bir tür travmatize olmuşlar, ikinci travmatizasyon yaşamışlar diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Şöyle, normalde zaten toplumlarda, yani bizim Türk toplumu içinde geçerli bu, toplumun %25 ya da 29'u ya da 30 diyelim, yuvarlak 3'te 1'i yaklaşık kaygı ve korku açısından kırılgandır. Yani en ufak şeyde, en ufak bir tehlike ya da korku oluştuğu zaman ya da tehdit oluştuğu zaman ya da belirsizlik oluştuğu zaman, bu ekonomik belirsizlik olabilir, depremle alakalı tehlike belirsizliği olabilir, ne zaman olacağı, nerede olacağı, ya da bireysel kişiler arası ilişkilerde belirsizlik olabilir. Burada ilk etkilenen böyle toplumda bir %30 kişi vardır. Bunlar en ufak şeyden, var ya böyle havadan nem kapmak.
Evet, evet.
Yani en basit şeyden hemen alarm durumuna geçerler. Yani bardak çoğu doludur ama %10'u boştur. Onda biri boştur, ama onda biri görürler. Yani bardakta su yok misali, ya da bak, su yetmeyecek misali. Dolayısıyla bu tür deprem görüntülerini daha önce de başlangıçta da oldu. Çok ızdırap verici, korkutucu, ruhta derin böyle insan pislik yapısında derin izler bırakacak görüntülere maruz kalmak ilk bunları etkiliyor. Ve derin etkiliyor bir. Ama demin de söyledim ya, korku, kaygı, endişe bulaşıcıdır. Bak, bu %30'a yayıldığı zaman bunun paylaşılması, konuşulması da arkasından bunu topluma daha da güçlü şekilde yayabiliyor. Dolayısıyla evet doğru, yani belirsizlik ve işte deprem korkusu bu şekilde ciddi bir yayılmaya neden oluyor diğer duygular gibi. Tabii burada ne yapılabilir? Açıkçası her şeyi kontrol etmek mümkün değil sosyal medya üzerinden. Ben tesadüfen bir görüntüye denk gelmiştim deprem sonrası. Paylaşmış birisi, kaldırmasını rica ettim. Yani o kadar olağanüstü bir o fotoğraf karesinde acıyı görüyorsunuz ki. Yani bunun farkında oluyorsunuz. Bu yaşanmış. Ama başkalarının, dediğim gibi, kırılgan insanların, ruhsal olarak kırılgan insanların bunu görmesi gerçekten ciddi etki oluşturabiliyor bazen.
Tahmin ettim o fotoğrafı diyeyim size. O fotoğrafı
evet, tahmin etmişsinizdir.
Tahmin
yani bir erkek eşin kucağında, evet, bir kadın depremden hemen sonra
yok, o değilmiş. Demek ki birden fazla. Çünkü her olayda çok, biliyorsunuz, dönemsel fotoğraflar var. Mesela işte Körfez krizi dönemine atfedilen batak, petrole bulanmış kuş gibi simge fotoğraf oluyor onlar, ama hakikaten evet, bilinçaltımızı evet, çok etkiliyor hocam.
Tabii tabii. Sonuçta onu aynalıyoruz. O tür durumda biz olsak ne yapardık ya da ne yapabiliriz? Çünkü burada olağanüstü bir şey var. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten sıradan bir deprem değil. Sonuçta yıllardır bir ülkede yaşıyoruz değil mi? Birçok deprem gördük. Burada olağanüstü, hakikaten büyük, ardışık, geniş alanı etkileyen ciddi bir katastrofik bir etki oluştu yani gerçekten. Dolayısıyla burada bizim dışarıdan evet üzülelim. Onların yüzünü paylaşalım. Fakat burada yapabileceğimiz şey şudur. Biz yaptığımız her eylemde, bu sosyal medyada paylaşım olabilir, bir yazı yazma olabilir, fotoğraf paylaşma olabilir. Bu yaptığım eylemin karşı tarafa ya da bu depremden zarar görmüş insanlara fiziksel ve ruhsal olarak nasıl bir yararı olabilir? Yani işlevselliği nedir? İşlevselliği olmayan sözleri söylemenin, işlevselliği olmayan bilgiyi paylaşmanın bir manası yok.
Evet.
Paylaşırız ama ancak kendi korkumuz, kendi ruhsal durumumuzu tatmin etmek için paylaşırız. Sonuçta burada yaşanan hadisede fiziksel olarak yara almış bir geniş insan topluluğumuz var. Ruhsal olarak da daha yavaş düzelecek. Çünkü ruhsal yaralar çok daha uzun sürebiliyor. Düzeltebilecek yardımı ve onların bu acısını, ızdırabını, hüznünü bir an önce paylaşarak buradan çıkış yolunu onlara göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani esas olan şey yaptığımız eylemlerin, sözlerin, konuştuğumuz sözlerin, paylaşımların burada depremzedeler diyelim, onların iyiliğine nasıl katkısı oldu. Yoksa zamanı gelince herkes her şeyi elbette konuşsun, tedbir almak amaçlı ya da başka sebeplerle. Ama burada derin bir yas yaşanıyor. Çok büyük kayıplar var insanlarda.
Çok.
Bunu sadece fiziksel olarak düşünmeyelim. Ama tabii ki fiziksellik öncelik, çünkü insanın doğası gereği bu Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi var, biliyorsunuz Hakan Bey.
Piramit.
Yani evet. Burada bir insanın önce beslenmesi, barınması, fizyolojik güvenliği, güvenli bir evde kalması ya da mekanda kalmasını sağlamak gerekiyor. Bunu verdiğimiz zaman daha sonra bu süreç içerisinde kişinin yası, ızdırabı da azalır. Hatta da şöyle şeyler var. Basit, bazen insanlar yaptıkları yardımı çok küçük görebiliyorlar. Ya gösterilmiş büyük böyle travmatik olaylardan sonra çok küçük yardımlar çok büyük algılanır.
Öyle midir?
Yani tabii. Eğer travma çok şiddetliyse, stresi çok yüksekse algılanan sosyal destek, daha doğrusu sosyal desteğin algısı yükseliyor.
Hı hı.
Yani sen basit bir şişe su versen bile o kadar kocaman büyük bir katastrof, büyük yıkım içerisinde o kadar büyük algılanıyor ki algı. Algı evet. Sonuçta 1 litre sudur o ya da 500 mililitre bir sudur ama algısı çok yüksek. Dolayısıyla burada bizi dinleyenlerin öyle küçük büyük diye düşünmeden elinden gelen her şeyi ben yardım da demek istemiyorum, bunu da vurgulamak lazım, paylaşmamız lazım. Yardım demek birazcık ego barındırıyor, yani ben de var ama yardım ederim şu kadar. Bence işte elimizde ne varsa maddi paylaşabileceğimizi, giyecek paylaşabileceğimizi, yiyecek paylaşabileceğimizi paylaşmak daha şefkatli bir şey ve karşı tarafa da o empati gücünü kelime olarak içeriyor. Yani sen bensin, ben senim, seni anlıyorum ve bunu seninle paylaşıyorum. Yardım biraz daha uzak bir kelime. Yani yardım çok, ediyorum size.
Çok değerli bir şey söylüyorsunuz. Geçenlerde ben hatta hatırlattığınız için de teşekkür ederim. Geçenlerde çok hoş bir söze denk geldim. Bu yardımlarla ilgiliydi. Şu anda hani arıyorum, hep ekran görüntüsü alırım, bunu bulamıyorum ama diyor ki hani yardım ve bağış gibi şeyler diyor, bir kavram dikey bir kavramdır diyor. Bazen ezici hiyerarşik olabilir.
Evet,
hiyerarşiktir. Fakat diyor eğer yardımlaşma dersek bu yatay bir kavramdır. Kimseyi diyor üzmez, incitmez.
Evet. Çok evet, doğru. Evet, tam ben de bunu vurguluyorum. Bence bunu bizi dinleyen TRT yöneticileri varsa ya da işte ilgili kişileri varsa bununla ilgili en azından bir telkin ya da dili değiştirmek gerekiyor. Çünkü dil düşünceyi değiştirir.
Evet, bağış kampanyası değil mesela, yardımlaşma kampanyası diyelim, değil mi?
Tabii tabii. Yani bağış biraz farklı oluyor. Yardım, paylaşmak biraz, ekmeği paylaşmak var ya, ekmeğimi paylaştım. Yani aslında bunun bana yarısı da yeter, yarısını bende de kalabilirdi ama sana veriyorum. Ya paylaşmak daha sempatik, empatik. Yardımlaşma biraz daha dediğiniz gibi dikey hiyerarşik. Bağış dikey hiyerarşik, yani üstten vermek. Bu da tabii basit bir şey gelebilir ama aslında gerçek olan şu, biz bazı konularda dilimizi değiştirmemiz gerekiyor.
Ya kavramlar tabii.
Kelimelerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kelimeleri ve dilimizi değiştirdiğimiz zaman düşünce dünyamız değişir. Çünkü bizim düşüncelerimiz kelimelerle ilerliyor. Onlar üzerinden gidiyor. Düşüncemiz değişince davranışlarımız da otomatik değişir. Yani dili değiş, düşüncen değişsin. Düşünceyi değiş, davranışın değişsin. Dolayısıyla paylaşmayı öncelemek daha iyi gibi geliyor bana bu süreçte.
Ve bazı kadim kurallar var. Evrensel geçerli kurallar. Hani yukarıda nasılsa aşağıda da aynıdır. Öyle bir kural ki, öyle bir cümle ki bu. Yaşamın neresine koysanız doğru karşılık veriyor. Yani fizik aleminde de karşılığı var, manevi alemde de. Örneğin işte haddini aşan zıddını bulur gibi. Bir şeyde, herhangi bir şeyde siz haddini aşarsanız tam tersi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Yine evrensel bir kuraldır. Neden neyi çok verirseniz o oranda çoğaltılırsınız. Yani neden çok verirsiniz? Orada mesela bilgiyi çok verirsem bilgi alırım. Elimdekileri paylaşırsam paylaştığım şeyden çoğaltılırım. Ben buna inanırım. Her zaman faydasını gördüm. Her şeyden önce toplumsal faydası var hocam.
Tabii tabii. Burada zaten şöyle bir şey var. Yani sonuçta elimizdekileri paylaştığımız zaman, özellikle bu akut dönemde dedim ya, basit paylaşımlar bile algı olarak, çünkü algı çok önemli insanın psikolojisinin toparlanması için. Yani yardım geliyor ya da paylaşımlar geliyor işte bu bölgeye. Barınma, beslenme, işte diğer ihtiyaçlar bütünüyle karşılandığı zaman çok basit şeyler çok büyük destek olarak algılanıyor ve sonradan, travmadan sonrasında da büyümeyi ya da dönüşmeyi bu kolaylaştırıyor. Sonuçta şöyle bir şey oluyor. Oradaki bölge insanı kendisini yalnız hissetmiyor. Sosyal desteği gördüğü zaman toparlanma süreci çok kolay oluyor. Şimdi buradaki toparlanma süreci, yaslar var, başka şeyler var birçok. Maddi olarak bir şekilde bu olacaktır. Yani bir yıl, işte üç yıl, beş yıl. Ama insanların ruhlarındaki o travmanın izleri daha uzun sürecek. Bunu ortadan kaldırmanın yolu bir an önce onları normalleşmeye ya da normalleşmeye yakın bir duruma ruhsal ve fiziksel olarak sokmaya çalışmak. Yani buradan büyüyerek de çıkılabilir. Hani vardır ya, travma sonrası büyümek.
Tabii, tabii.
Bunu biz toplumsal olarak yapabiliriz. Yani onlar büyüdükçe biz de büyürüz. Çünkü biz verdiğimiz, paylaştığımız şeylerle aslında biz de büyürüz. Orada birileri olduğunu, onlara yardım edebileceğimizi, iyi insanların da olduğunu, benim de yarın başıma bir şey gelirse bana da birilerinin yardım edebileceğini, diğer insanlara karşı daha şefkatli olmam gerektiğini, bu tür şeyleri aslında oradakilere yaşattığımız zaman bize de yayılır bu, aynalanır. O zaman daha toplumsal olarak daha bir... büyürüz, hep beraber büyürüz. Ruhsal olarak büyürüz, benlik algısı olarak büyürüz, manevi olarak büyürüz. Hayatın anlamı olarak da büyürüz. Yani bireysel olarak.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Her zaman verdiğiniz bilgilerin ötesinde. Manevi anlamda da teşekkür ediyoruz. Ayna nöronlarınıza sağlık diyerek bitirelim bugünkü bölümü.
Teşekkür ediyorum. Hepimizin ayna nöronlarına sağlık olsun. Umarız en kısa sürede bütün yaraları sararız millet olarak.
Bir başka çarşamba görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.